Ayrım 19, Turgut Özakman, sayfa 167. Bu akşam yemeği yine İsmet Paşalar'da yedi. Her gelişinde annesi gibi saygı duyduğu Cevriye Hanım'ın elini öper, Ömer'le oynardı. Ara sıra köşkte yaptırdığı yemekleri yollar, sonra kendi gelirdi. Sofraya ailece oturulmuştu. Saygılı, dikkatli, huzur veren, sakin sofra Gazi'yi dinlendiriyordu. Paşalar yemekten sonra çalışma odasına çekildiler. Oda ışıl ışıldı. Ankara Elektrik Santralı hizmete girmiş, şehre semt semt elektrik verilmeye başlanmıştı. Musul, Doğu Anadolu eğitim, öğretmen yetiştirme, demir yolu, kalkınma, kanunları yenileme, Ankara'nın ihtiyaçları, sağlık gibi konuları görüştüler. Gazi İsmet Paşa'yı yine telaşlandırmamak için alfabe değişimi konusunu açmadı. Bunun dışındaki bazı tasarılarını açıkladı. İsmet Paşa 1915'ten beri her konuda haklı çıktığını gördüğü Gazi'ye güvenmekteydi. Destek verdi. Gazi haftaya Kastamonu'ya gideceğim dedi. Davet ettiler, kabul ettim. Şapka konusunda halkın nabzını yoklamak istiyorum. İsmet Paşa duraksadı. Bu konuyu daha önce de konuştuk. Elinde sonunda şapkaya geçeceğiz. Ama şu sıra bence çok duyarlı bir konu. Bu konuyu halka alıştıra alıştıra, aşama aşama benimsetmeli diye düşünüyorum. Haklıydı. Halk yüzyıllardır şapkayı Hristiyanlığın, gavurluğun simgesi gibi görmüştü. Şapkalı gavur en koyu gavur demekti. İrticanın pusuda beklediği bir zamanda şapka tehlikeli bir konuydu. Gazi sevgiyle gülümsedi. Haklısın, biliyorum zor iş ama bunu aşarsak ötesi kolay gelir. Halkı biçimcilikten, kalıplardan, yanlış anlayışlardan kurtarmamız zorunlu. Her eski şey kutsal değildir, bunu bilmelerini istiyorum. İsyan bastırılmıştı ama tam sona ermemişti. İlk iş aşiretleri silahtan arındırmak, kaçakları yakalamaktı. Bazı aşiretler silahları vermemek, eskisi gibi başlarına buyruk olmak için direniyor, dövüşüyorlardı. Bazıları ise yine yol kesiyor, çapula gidiyor, köyleri sürüleri yağmalıyordu. Bu nedenlerle de yer yer çatışmalar sürüyordu. Dipnot: Güneydoğu'da çapulculuk, eşkıyalık, direnme, çatışma ve isyan nitelikli olaylar zaman zaman yer yer 1938'e kadar sürüp gidecektir. Hiçbiri Şeyh Said isyanı büyüklüğünde değildi. Bir sonuca ulaşması mümkün olmayan bu olaylar yüzünden iki yandan da birçok insan ölecek, yaralanacak, sakat kalacaktı. Yakalananlar yıllarca hapis yatacaklardı. Kitabı bu olaylarla doldurmamak için Ağrı ve Dersim konuları dışındaki olaylara değinmeyeceğim. Ayaklanmalarda başı çeken ailelerin güçlerini, büyük arazi sahipliği ve aşiretlilerin bağımlılık ilişkilerinden aldığı iyice açığa çıktı. Yahya S. Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, sayfa 322. Toprağı dağıtmak ve aşiret yapısını sona erdirmek zorunlu görünüyordu. İsyan suçlularının aileleri, yakınları ile sakıncalı aileler Batı Anadolu'ya, Trakya'ya sürülecektir. Meclis çok kısa bir süre sonra 6 Aralık 1927'de kabul ettiği bir kanunla Batı illerine nakledilenler arasında iyi hali görülenlerin geri dönmelerine izin verilmesini uygun görür. Bu konuda Bilsay Kuruç Belgelerle Türkiye İktisat Politikası 2. cilt sayfa 213-214. Şeyh Said isyanı bin yıllık toprak kardeşliğini, tarih birliğini, kader ortaklığını yok saymıştı. Bazı kimseler ve güçler bunun etkilerini kullanmak, sömürmek isteyeceklerdi. Güneydoğu'yu yeniden beraberliğin ve hukukun egemen olduğu sakin bir topluma dönüştürmek gerekmekteydi. Kimi yumuşak, kimi sert birçok çözümler ileri sürülüyordu. Hükümet bölge ve sorun hakkında bir karar vermek için askerlerden ve sivil yönetimden bilgi toplamaktaydı. Bölgenin kuzeyindeki Dersim kapalı kutuydu. Şeyh Said isyanına açıkça katılmamıştı ama bir kıpırdanma ve hareketlenme olmuştu. Şimdi de için için kaynadığı, bazı aşiretlerin yine yakın yerlere çapula gittikleri anlaşılıyordu. Bu talihsiz bölgede ciddi bir reform yapılması gerekiyordu. 15 Ağustos 1925 günü Ankara'da Türk Hava Kurumu yetkilileri ile Alman uçak yapımcısı Junkers Flugzeugwerke şirketi ortak bir şirket kuruyorlardı. Ortak şirketin amacı Eskişehir'de bir tamirhane, Kayseri'de ise bir uçak fabrikası yapmaktı. Bütün malzeme Mersin'e gemiyle, Mersin'den Ulukışla'ya trenle, Ulukışla'dan Kayseri'ye kamyon, araba ve develerle taşınacaktı. Fabrikanın bir yıl içinde hizmete girmesi planlanıyordu. Hangarlar bitirilecek, tezgahlar yerleştirilecekti. Bu hızlı kuruluşu 5 Alman mühendis, 120 Alman işçi, 240 Türk işçi gerçekleştirecekti. Böylece Türkiye dünyada havacılık sanayine ilk giren ülkelerden biri oluyordu. Gazi Nuri Conker'i Rize milletvekili Fuat Bulca'yı çağırdı. Genel sekretere sen de kal dedi. Kahveler geldi, içilirken Gazi Kastamonu'ya gideceklerini söyledi. Tevfik, Nuri ve Fuat beylere dördümüzün elinde şapka bulunacak dedi. Yol boyunca başımız açık olacak. Sonra Nuri Bey patladı. Sen durup dururken itibarını tehlikeye atıyorsun. Oysa halk sana masal kahramanı gibi davranıyor. Yapma lütfen. İcat çıkarma mı diyorsun yine? Evet. Halkın beni anlayacağına güveniyorum. İlk amacım dünyada ilkelliğin, geriliğin timsali olarak görülüp aşağılanan FES'ten vazgeçmelerini başarmak. İkincisi ise FES yerine şapka, kasket gibi çağdaş bir başlık giymelerini sağlamak. Ya da açık başlı olsunlar. Nuri Bey ayağa kalktı. Bizim halkımız şapka giyene gavur der. Evet, zavallılara öyle öğretilmiş de ondan. Fuat Bulca söze karıştı. Yobazların halkı kışkırtmalarından korkarım. Gazi de ayağa kalktı. Onlar bir zamanlar FES'e de, matbaaya da, rasathaneye de, ordunun islahına da karşı çıkmışlardı. Ne yapacağız? 3-5 yobazla onlara kapılacak saf diller, gafiller yüzünden yerimizde mi sayacağız? Halk yobazların peşinden gitmemek gerektiğini milli mücadele sırasında çok iyi anladı. Yobazlar Yunan'ın, İngiliz'in yanındaydı. Yurtsever dindarlar ise namus bayrağı altında toplandılar. Böylece vatanımızı, bağımsızlığımızı, onurumuzu kazandık. Kastamonu halkı için bağnaz, gerici filan diyenler var. Bunun iftira olduğunu biliyorum. Milli mücadeleyi en candan destekleyen, en çok asker veren, çok yurtsever bir ilimizdir. Nuri, benimle geliyor musun, gelmiyor musun?
Şapkam yok.
Ben İstanbul'dan yeteri kadar yazlık şapka getirttim.
Nuri Bey acıklı acıklı baktı. Anlaşıldı, geliyorum.
Dipnot. Fali Rıfkı Atay diyor ki, özetle, Mustafa Kemal'in FES ve şapkanın medeniyet demek olmadığını pek iyi bildiğine şüphe yoktur. Fakat başlık değiştirmenin din ve iman değiştirme olduğunu düşünen bir kafaya hiçbir ileri anlayış düşünce ışığı vurmayacağını da bilirdi. Asıl mesele kafanın içindeki batıl inanışları söküp atmaktaydı. Bu başlık değil, baş davasıydı. Batı uygarlığının temeli hür düşünüşüydü. Şapka bir başlık taklidi değil, düşünüş devriminin bir sembolüydü. Şapka Kemalizmi, Osmanlı İslahat hareketlerinden ödün vermemek karakteriyle ayırır. Çankaya, sayfa 432-435.
Gazi, Genel Sekreter Tevfik Bey, Nuri, Fuat, Baş Yaver Rüsuhi, Yaver Muzaffer, Muhafız Birliği Komutanı İsmail Hakkı Beyler 3 otomobille 23 Ağustos 1925 sabahı Ankara'dan ayrıldılar. Dipnot: Kastamonu gezisi için yararlanılan kaynaklar, Mustafa Selim İmece Atatürk'ün şapka devriminde Kastamonu ve İnebolu gezileri. Atatürk'ün bütün eserleri 17. cilt. M. Önder Atatürk'ün yurt gezileri, Şerafettin Turan Türk devrim tarihi, 1. cilt sayfa 180-192. Sivillerin başları açıktı. Gazi gri bir elbise giymişti. Gazi'nin otomobilinin üstü gerektiği zaman açılıp kapanıyordu. Gazi halk topluluklarını gördükçe arabayı yavaşlatacak, üstünü açtırıp açık başla selamlayacaktı. Aşacakları yola milli mücadele sırasında İstiklal Yolu adı verilmişti. Bu yolun ve bu yoldan gelen silah ve cephanenin zaferde büyük payı vardı. Kalecik'te halk yollara dökülmüştü, kurbanlar kesildi. Gazi'yi başı açık görünce feslerini, kalpaklarını, takkelerini çıkardılar. Halkın bu tavrı Nuri ve Fuat Beyleri şaşırttı. Halkın Gazi'ye duyduğu sevgiyi, saygıyı, güveni, bağlılığı bir daha yaşadılar. Gerçekten masal kahramanı gibiydi. Kalecik Çankırı arasındaki köyler halkı Gazi'yi görüp selamlamak için yol boyuna dizilmişlerdi. Öğleye yakın Çankırı'ya ulaştılar. Yollara halılar, kilimler serilmiş, taklar yapılmış, her yere bayraklar asılmıştı. Çankırı çoluk çocuk sokaktaydı. Gazi otomobilden indi, tören birliğini, halkı, yöneticileri açık başla selamladı.
Halk yaşasın Cumhuriyet diye bağırıyor, çoğu telaşla başını açıyordu. 21 top atışıyla selamlandı, kurbanlar kesiliyordu, belediyeyi ziyaret etti. Yemeği yöneticiler, ileri gelenler, halk temsilcileriyle birlikte yediler. Çok neşeli, unutulmaz bir yemek oldu. Gazi ve arkadaşlarını coşku içinde uğurladılar. Esenlikle gitsin diye arkasından tas tas su döktüler. Ilgazlılar ve çevreden gelen köylüler yolu kapatmışlardı. Arabalardan inerek Ilgazlıları selamladılar. Kastamonu'dan karşılamaya gelenler göründüler. 20'den fazla otomobille gelmişlerdi. Ilgazlılarla vedalaştılar. Güzel Ilgaz Dağı'nı aştılar. Mübarek kağnıcı kadınlar bu dar uçurumlu, virajlı yoldan geçmişlerdi. İnebolu-Ankara arasında gidip gelirken, orduya silah ve cephane, savaş araç ve gereçleri taşırken, yaz kış hiç durmadan. Yol iki yanlı, atlı, yaya halkla doluydu. Açtığı namus bayrağının altına koştukları, yedi düveli dize getiren büyük Türk geliyordu. Saatlerce uzaktan gelerek karşılamaya çıkmışlardı. Emrinde askerlik yapmış olanlar, Çanakkale Suriye Milli Mücadele gazileri askerce selama duruyorlardı. Kiminin göğsünde istiklal madalyaları pırıldıyordu. Gaziyi dünya gözüyle görmenin sevinciyle gözyaşı döküyorlardı. Kalabalık Kastamonu'ya yaklaştıkça arttı, 10 binleri aştı. Şehre mahşer kalabalığının arasından, takların altından geçerek girdiler. Gazi valiliğe yaklaşınca arabadan indi. Yazlık şapkasını eline almıştı. Halkı şapkasını sallayarak selamlıyordu. Onu gören binlerce Kastamonulu da başını açtı. Nuri ve Fuat beyler derin bir hayret ve saygı içinde bu arif deryadil halka bakıyorlardı. Yöneticilerle ayrıntılı olarak ilin sorunlarını konuştu. Sonra kalması için hazırlanan Mehmet Emin Ağa'nın konağına geldiler. Gece Kastamonu donandı, fener alayı düzenlendi. Meydanlarda halk oyunları oynanıyordu. Kastamonu büyük zaferi, kurtuluşu bir daha kutluyordu. Gazi, vali, belediye başkanı, milletvekilleri, Mehmet Emin Ağa, Nuri, Fuat ve Tevfik beyler başyaver konağın geniş sofrasında oturuyorlardı. Gazi Nuri Bey'e gülerek sordu. "Ne diyorsun?"
"Ne diyeyim, senin ve halkın büyüklüğünüz önünde eğiliyorum."
Gazi misafirleri açıkladı. Nuri Bey şapkayla görünce halkın bizi taşlayacağından korkuyordu.
Vali, ilimizin halkı dindardır dedi ama bağnazı azdır.
Gazi güldü. Bizim dindarlarla sorunumuz yok. Dindarların da bizimle sorunu olmaz. Dine, dindara karşı değiliz ki. Niye olalım? Dinimiz son ve en mükemmel dindir. Biz sadece dinin istismarına, çıkar aleti ve yobazlık, bağnazlık vesilesi yapılmasına, hurafelere boğulmasına karşıyız. Sanırım sizler de öylesinizdir.
Evet efendim.
Gazi ayağa kalkınca herkes kalktı. Haydi aşağıya inip halkın neşesine katılalım. Kapı önüne indiler. Gazi halkın arasına karıştı. Onu başı açık görenler başlıklarını çıkarıyorlardı. Şenlik geç saatlere kadar sürdü. Vali, bazı Kastamonu ileri gelenleri, milletvekilleri gece açık renk kumaştan, bezden şapkaya benzer başlıklar yaptırdılar. Gazi sabah mareşal üniformasını giydi. Göğsüne istiklal madalyasını takmıştı. Milletvekilleri, yöneticiler, komutanlarla birlikte kışlayı ziyaret etti. Vali, ileri gelenler ve milletvekilleri gece yaptırdıkları başlıkları bir giyiyor bir ellerine alıyorlardı. Daha alışamamışlardı. Gazi kışladan sonra memleket hastanesini ve kitaplığı ziyaret etti. Kitaplıkta pek az kitap vardı. Kitap alınması için 500 lira bıraktı. Belediyeye geldiler. Belediye binasının her katı Türk ocaklılar, öğretmenler, tüccar ve esnaf temsilcileri, gençler, ilçelerden gelen kurullarla doluydu. Gazi mareşal üniformasıyla ayakta, başı açık, ziyaretleri kabul etti. Herkes içeri başlıklarını çıkarıp açık başla giriyordu. Müftü efendi de bu inceliği gösterdi. Her topluluğu dinliyor, yanıtlıyor, uyarıyor, öğütler veriyordu. Yine bir uygarlık velisiydi. İlçe kurulları Gazi ilçelerine davet ediyorlardı. İnebolu kurulu da davet etti. Vali Fatin Bey, günlerden beri hazırlanıyorlar diye İnebolulularının isteğini destekledi. Gazi milli mücadele sırasında Anadolu'nun kapısı olan İnebolu'yu görmek istiyordu. İstiklal yolunun başlangıcıydı. Bir fişeği bile Yunanlılara kaptırmamak için 9 Haziran 1921 günü şehirce ayaklanarak bütün silah ve cephaneyi, kadın erkek, yaşlı genç, çocuk 2 saat içinde tepenin arkasına, iki çaya taşıdıklarını da iyi biliyordu. Gülerek İnebolu'ya geleceğim dedi. İnebolulular heyecan içinde izin isteyip ayrıldılar. İnebolu'ya bir an önce ulaşıp Gazi'nin geleceğini bildirmeliydiler. Sanki uçtular. Gazi köylülere ben de çiftçi olduğumdan biliyorum diyerek makineli tarımın önemini, yararını anlattı uzun uzun. Bir yerine 10, 10 yerine 100 kat verim alırsınız dedi. Toprağa sevdiği tohumu bulup atmalı. Biz daha çiftçi memleketi değiliz. Buna hak kazanmadık. Tarım memleketi olmalıyız. Bu da ancak makineli, bilgili tarımla olur. Birlik olup makine alınız, üretici olalım, bizi üretim kurtarır. Kendi giyimiyle şalvarlı, kuşaklı, cübbeli bir esnafın giyimini karşılaştırdı. Bir terzi hangisinin daha ucuz olduğunu sordu. Terzi Gazi'nin giysisini gösterdi, bir başkasının fesini, fesinin altına giydiği takkeyi, fesine sardığı sarığı gösterdi. ''Bunların hepsinin parası dışarı gidiyor. Bunları söylemekten amacım şudur. Biz her bakımdan uygar insan olmalıyız. Çok acılar gördük. Bunun nedeni dünyanın durumunu anlamadığımız içindir. Düşüncemiz, anlayışımız uygar olmalı. Şekillerimiz, kıyafetlerimiz de tepeden tırnağa uygar olmalı. Şunun bunun sözüne önem vermeyeceğiz. Uygar olacağız. Bununla iftihar edeceğiz.'' Bütün Türk ve İslam alemine bakınız. Zihinlerini, düşüncelerini, uygarlığın emrettiği yüksekliğe uyduramadıkları için ne büyük felaketler içindeler. Bizim de şimdiye kadar geri kalışımız, en sonunda son felaket çamuruna batışımız bundandı. 5-6 yıl içinde kendimizi kurtardık. Bu anlayışımızdaki değişikliktendir. Artık duramayız. Mutlaka ileri gideceğiz. İleri gitmeye mecburuz. Millet açıkça bilmelidir ki uygarlık öyle bir kuvvetli ateştir ki ona kayıtsız kalanları yakar, mahveder. İçinde bulunduğumuz uygarlık ailesinde layık olduğumuz mevkiyi bulacak, onu koruyacak ve yükselteceğiz. Refah, saadet ve insanlık bundadır. Müftiye döndü. Müftü efendi, yol boyunca birçok sarıklı kişi gördüm, sordum. Çoğunun dini bir görevi yokmuş.
Öyledir paşam, aklın esen sarık takıyor.
Bunu bir kurala bağlamak doğru olmaz mı? Din adamlarını tanır, saygı gösteririz.
Müftünün yüzü parladı. Çok doğru olur paşam, yetkisizler sarık taşımasın.
Orta yaşlı, beyazca sakallı, başı açık bir gazi yaklaştı. Güzel paşam dedi, ben Çanakkale'de Muş'ta emrinde dövüşmüştüm. Emrettin Sakarya Savaşı'na da katıldım. Yüzümüzü yere baktırmadın, bizi zaferden zafere koşturdun. Yenilmezleri yendin, son emrini de dinledim. Çünkü bilirim ki sen yanlış emir vermezsin. Bak, kıvanç içinde kumaştan acele yapılmış uyduruk şapkasını gösterdi. Gözleri yaşararak, emrin baş üstüne dedi. Şapkayı başına geçirdi. Alkış tufanı patladı, kiminin gözleri doldu. Gazi Paşa Gazi'yi sevgiyle kucakladı. Dipnot, Kastamonulu Gazi ile ilgili bu anekdotu rahmetli General Osman Nuri Gürler'den dinlemiştim. Öğlene yakın Kastamonu'dan ayrıldılar. Yollar yer yer yine halkla doluydu. Emrinde dövüşmüş olanlar askerce selam duruyorlardı. Halk çığlık çığlığıydı. Bir zaman düz giden yol yine sarplaşmış, virajlar keskinleşmiş, uçurumlar derinleşmişti. Küre Dağları bu yolun en çetin kesimiydi. Öğle yemeğini çam ormanı içindeki Ecevit'te, ünlü İsmail Ağa'nın hanının üst katında hazırlanmış geniş sofada yediler. Yemek İsmail Ağa'nın kimsenin lezzetini unutamadığı yoğurtlu çorbasıyla başladı. İnebolu Belediye Başkanı İstanbul'un ünlü Abdullah Efendi lokantasından 4 kişilik bir ekip getirtmişti. Yemekte bunlar ve Küreliler hizmet ediyorlardı. Küre'ye de uğradılar. İnebolu Ankara arasındaki Kağan'ı dizilerinde Kürelilerin de yeri büyüktü. 25 Ağustos Salı günü İnebolu'nun pazar günlerinden biriydi. Her zaman kalabalık olurdu. Ama bu kez Gazi'nin geleceğini duyan bucaklardan, kıyı köylerinden gelenler de vardı. Şehir dolmuş taşıyordu. Şehre görkemli bir takkın altından geçerek girdiler. Asıl karşılama ikinci Tağık'ın bulunduğu yerde yapıldı. Kaymakam, belediye başkanı Hüseyin Karagül'le, memurlar, esnaflar, tüccarlar, askeri bir birlik, dernek yöneticileri, civardan gelen kurullar ve binlerce İnebolulu gaziyi bekliyordu. Gazi alkış yağmuru sevinç çığlıkları arasında otomobilden indi. Abaştepe'den top atışı başladı. Pencerelerden kadınlar, kızlar, çocuklar çiçek ve konfeti yağdırıyorlardı. Çarşı bayraklar ve defne dallarıyla süslenmişti. Bir Tağık'ın üzerine kağnıları ve İnebolu'nun kayıklarını temsil eden bir kağnı ile bir kayık yerleştirerek İstiklal yolunu özetlemişlerdi. Kayıkçılar başlarında kahyaları İlyas Reis olduğu halde Tağık'ın altında Gazi'yi bekliyorlardı. Selamlaşmaları çok heyecan verici oldu. Meclis hiçbir loncaya, derneğe İstiklal madalyası vermemiş, büyük hizmetleri dolayısıyla sadece İnebolu Kayıkçılar Birliği'ne vermişti. Kayıkçılar bu unutulmaz hizmetlerine karşılık yollanan parayı da paraya çok ihtiyaçları olduğu halde biz vatan hizmeti yaptık diye almamışlardı. Kayıkçılar da savaş boyunca hep İnebolu'dan haber beklemiş olan başkomutan da heyecanlanmışlardı. Birbirlerini görmeden çok anmışlar, birbirleri için çok dua etmişler, çok övgüde bulunmuşlardı. Halk ağlayarak alkışlıyordu. Gazi İlyas Reis'e, "Yarın gelin görüşelim," dedi. "Emrin olur." Gazi sabah mareşal üniformalı olarak dışarı çıktı. Yürüyerek belediyeye geldi. Gören halk selam duruyor, avaz avaz "Yaşasın gazimiz!" diye bağırıyordu. Belediyede belediye meclisi üyelerini, ticaret odası temsilcilerini, Türk Ocağı kurulunu kabul etti. Ocak Başkanı Şükrü Ustaoğlu yaptıkları etkinlikler hakkında bilgi sundu. Türk Ocağı'nın şehrin kültür, sanat ve düşünce merkezi olduğu anlaşılıyordu. Gazi "Türk Ocağı'na geleceğim," dedi. Bunları esnaf temsilcileri, kadın ve erkek öğretmenler izlediler. Öğretmenler mahalle okullarının kapatılmasından dolayı memnunluklarını bildirdiler. Öğrenciler mesleği öğretmenlik olan insanlar yetiştirir. Bu kararlı çocukları ehil olmayan ellerden kurtardınız. Dipnot: devlet öğretmeni baş tacı ederdi. Çok doğal. Geleceği o belirler ama 1950'den sonra iktidar öğretmenleri güçsüz, desteksiz bıraktı. Taraf tuttu. Öğretmen öğrenci açısından mahalle hocasına, imamına yenilmedi. Ama devlet yanında ve halk üzerindeki eski üstün konumu, rehberlik etkisi, saygınlığı oldukça azaldı. Profesör Yusuf Mardin bu durumu öğretmenin, dolayısıyla Cumhuriyet'in yenilgisi olarak anlatıyor. İktidarların haksız, taraflı, yanlış etkisini görmezden geliyor. Bir bilim adamının birçok nitelikleri olması gerekir. Birincisi insaftır. Mardin ailesini çok iyi tanır ve çok sayarım. Profesör Yusuf Mardin ilk kitaplarında Cumhuriyeti övüp yüceltiyordu. Son kitaplarını da aldım. Hepsini dikkatle okudum. Anladığıma göre bir dini cemaatin üyesi olmuş, düşünceleri değişmiş, insafı uçup gitmiş, bilimsellik yerini sübjektifliğe, ön yargıya ve haksızlığa bırakmış. Şu kanıya vardım: asıl yenilen öğretmen değil, Yusuf Mardin'in kendisi. Sırada başlarında İlyas Reis, İnebolu kayıkçıları vardı. Her biri kendinin heykeli gibiydi. Yüzlerine dev dalgaları aldırmadan gemilerden kıyıya insan aşırtmanın, eşya, silah, cephane taşımanın, Azrail'le saklambaç oynamanın keskin çizgileri oyulmuştu. Duruşlarında tarifsiz bir heybet vardı. Gazi teker teker hepsinin elini sıktı, hizmetlerini övdü. "Yaptığınız hizmetleri hiç unutmuyorum," dedi. Gümrük hamallarına kadar herkesi ayakta kabul etti. Kendisini bir daha görmek isteyen binlerce insanın alkışları, duaları arasında kaymakamlığa yürüyerek geldi. Yaşarken efsane olmuş ender insanlardan biriydi. Bazıları Gazi'yi görebilmek için çatılara çıkmıştı. Kaymakamlığın üçüncü katından Karadeniz bütün haşmetiyle görünüyordu. Bir süre denizi seyrettiler. Burada da görevlileri, gelen kurulları, temsilcileri kabul etti. Hiç yorulmuyor gibiydi. Ziraat Bankası müdüründen köylülere kredi konusunda kolaylıklar gösterilmesini istedi. Pek az köyde okul olduğunu öğrenmişti. Milli Eğitim Müdürü'ne belli yerlerde yatılı köy okulları kurarak köy çocuklarını bir an önce bilgisizlikten kurtarmalarını istedi. "Ankara'ya yaz, bana da yazdığını bildir. Ben bu konunun takipçisi olurum." Daha sonra yürüyerek İnebolu'yu gezdi. Hacı Dervişoğlu Mehmet Sabri Efendi'nin mağazasında oturdular. İkram edilen meyveleri yediler. Gün batarken eve döndüler. Gece unutulmaz, hiç yaşanmamış, bir daha da yaşanmayacak bir gece oldu. Dört ayrı Fener Alayı kurulmuştu. Alaylar, milli marşlar, türküler söyleyerek caddeleri, sokakları dolaşıyordu. Çarşı ve evler aydınlatılmıştı. Taklar altında halk oyunları oynanıyordu. Gazi demek bayram, şenlik, zafer, ümit, neşe, mutluluk, güven, birlik demekti. Anadolu halkı yüzyıllardır yaşamadığı, bilmediği bir duyguyu, yaşama sevincini yaşıyordu. Son olarak kayıkçıların Fener Alayı Gazi'nin kaldığı evin önüne geldi. 12 kayıkçı daire olmuş, ellerini birbirinin bellerine atarak kenetlemişlerdi. Bir ellerinde de meşaleler vardı. 12 genç kayıkçı da bunların omuzlarına çıkmıştı. Onlar da mum fenerleri taşıyorlardı. Orada Kaptan Cemil Enbi yer almıştı. Hey amola yel ese oyun havasını söyleye söyleye gelmişlerdi. Cemil Enbi kalın, gür sesiyle türkünün güftesini, kayıkçılar oynayarak nakaratı söylüyorlardı. Gazi aşağıya inip kapının önüne çıktı. Coşkulu halka karıştı. Kaptan Cemil Enbi gürlüyordu. Bir gemim var boyu uzun, gider yazın gelir güzün, bu sefere yoktur sözüm. Kayıkçılar haykırıyorlardı. Yağmo hey yağmo, mola hey yağmo. Cemil Enbi saray burnundan geçerken, al yeşil sancak çekerken, yar doldurup ben içerken, kayıkçılar yağmo hey yağmo, mola hey yağmo. Oyunu seslerini gittikçe hafifleterek bitirdiler. Alkışlar aylı yıldızlı göğe yükseldi. Gazi'nin sesi de gürdü. İnebolululara, denizcilere yürekten teşekkür etti, kutladı, iyi geceler diledi. 27 Ağustos Perşembe günü öğleden sonra Gazi Türk Ocağı'nı ziyaret edecekti. Koyu renk bir elbise giymişti. Elinde şapka vardı. Nuri, Fuat, Tevfik Beyler de ellerine şapkalarını almışlardı. Gazi, milletvekilleri, yöneticiler ve komutanlarla birlikte yollarda bekleyen halkın yürekten alkışları arasında yürüyerek Türk Ocağı binasına geldi. Salon ve balkon tümden dolmuştu. Birçok insan ayaktaydı. Salonda hayli çarşaflı, yalnız gözleri görünen hanımlar da vardı. Bütün salon ayağa kalkarak Gazi'yi selamladı. Gazi ve yanındakiler en önde ayrılan yerlere oturdular. Ocak üyesi ve hukuk fakültesi öğrencisi Mustafa Selim İmece güzel bir konuşmayla Gazi'yi selamladı. Konuşmasını şöyle bitirdi. Ey sevgili Gazimiz, siz bizden ne isterseniz isteyiniz, ona hazırız. Eğer gösterdiğiniz yol üzerinde bir lahza tereddüt eder ve geriye gidersek, milletimizin vebali üzerimize olsun. Siz bizim örneğimizsiniz, reisimizsiniz, kahraman, asil ve çalışkan milletimizin kurtarıcısı ve yol göstericisisiniz. Mustafa Selim çok alkışlandı. Gazi Mustafa Kemal Paşa kürsüye geldi, şapka elindeydi, kürsüye bıraktı. Çarşaflı hanımların yarattığı loş görüntü tedirgin etmişti ama belli etmedi. İnebolululara teşekkür etti. Gördüğü ilgiden ve halkın yüksek niteliğinden duyduğu mutluluğu belirtti. Saltanatı, halifeliği, ikili eğitimi kaldırmakla doğru mu yaptıklarını ayrı ayrı sordu. Sorular salonu dolduranların coşkun onaylarıyla karşılandı. Evet, evet, evet. Konuşmasında en önemli bölüme gelmişti. Bu ana kadar olup bitenler bu bölüme hazırlıktı. Örneksiz bir hayat yönetmeni olarak her şeyi ince ince düşünmüştü. Şimdi hasat zamanıydı. Hanım ve bey arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkı uygardır. Tarihte uygardır, gerçekte uygardır. Fakat ben sizin öz kardeşiniz, arkadaşınız, babanız olarak söylüyorum. Uygarım diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı, düşüncesiyle, anlayışıyla uygar olduğunu ispat etmek ve göstermek zorundadır. Uygarım diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı, aile hayatı ile, yaşayış tarzı ile uygar olduğunu göstermek zorundadır. Velhasıl uygarım diyen Türkiye'nin gerçekten uygar olan halkı, baştan aşağıya dış görünüşüyle de uygar ve gelişmiş insanlar olduğunu fiilen göstermeye zorunludurlar. Bu son sözlerimi açıkça ifade etmeliyim ki, bütün memleket ve cihan ne demek istediğimi kolayca anlasın. Bu açıklamamı yüksek kurulunuza, hepinize bir soruyla belirtmek istiyorum. Bizim kıyafetimiz milli midir? Salon hayır sesleriyle inledi. Bizim kıyafetimiz uygar ve milletler arası mıdır? Hayır. Size katılıyorum. Tabirimi hoş görünüz. Altı kaval üstü şişhane diye ifade olunabilecek bir kıyafet ne millidir ne milletler arasıdır. O halde kıyafetsiz bir millet olur mu arkadaşlar? Böyle vasıflandırılmaya razı mısınız? Hayır, hayır, katiyen. Turan kıyafetini araştırıp canlandırmaya yer yoktur. Uygar ve milletler arası kıyafet bizim için, çok değerli milletimiz için uygun bir kıyafettir. Onu giyeceğiz. Ayakta iskarpin veya fotin, bacakta pantolon, üstte yelek, gömlek, kravat, yakalık, ceket ve doğal olarak bunların tamamlayıcısı siperi şemsli serpuş, yani güneşlikli başlık. Bunu açıkça söylemek isterim. Kürsünün üzerine bıraktığı şapkayı kaldırıp gösterdi. Bu başlığın ismine şapka denir. Bu caiz değildir diyenler, itiraz edenler vardır. Onlara diyelim ki çok gafilsiniz ve çok cahilsiniz ve onlara sormak isterim. Yunan başlığı olan fesi giymek caiz olur da şapka giymek niye caiz olmaz? Ve yine onlara ve bütün millete hatırlatmak isterim ki Bizans papazlarının ve Yahudi hahamlarının özel giysisi olan cübbeyi ne vakit, ne için ve nasıl giydiler? Konuşma durmadan alkışlarla kesiliyordu. Türk ocaklı dört genç ile gazeteciler bu çok önemli konuşmayı tek kelimesini atlamamak dikkati içinde harıl harıl not ediyorlardı. Efendiler, toplum hayatının temeli aile hayatıdır. Aile izaha gerek yoktur ki kadın ve erkekten kuruludur. Kadınlarımız hakkında, erkekler hakkında söz söylediğim kadar fazla açıklamada bulunmayacağım. Fakat bu yüksek varlığı bilhassa huzurlarınızda sessiz geçemem. İzin verilirse bir iki kelime söyleyeceğim ve siz ne söylemek istediğimi kolayca anlayacaksınız. Yolculuğum sırasında köylerde değil, özellikle kasaba ve şehirlerde kadın arkadaşlarımızın yüzlerini ve gözlerini çok sıkı ve dikkatle kapatmakta olduklarını gördüm. Bilhassa bu sıcak mevsimde bu tarzın kendileri için mutlaka azap ve ıstırap nedeni olduğunu tahmin ediyorum. Erkek arkadaşlar, bu biraz bizim bencilliğimizin, çok iffetli ve dikkatli olduğumuzun eseridir. Fakat sayın arkadaşlar, kadınlarımız da bizim gibi kavrayış ve düşünce sahibidirler. Nuri Bey Fuat Bulca'ya eğildi. Ne kadar incelikle yol gösteriyor. Gazi devam ediyordu. Onlara ahlakın kutsallığını, milli ahlakı anlattıktan, onların dimağını nur ile temizlikle donattıktan sonra fazla bencilliğe gerek kalmaz. Onlar da yüzlerini cihana göstersinler ve gözleriyle cihanı dikkatle görebilsinler. Bunda korkulacak bir şey yoktur. Arkadaşlar, korkmayınız. Bu gidiş zorunludur. Bu gidiş bizi yüksek ve önemli bir sonuca götürüyor. İsterseniz bildireyim ki bu kadar yüksek ve önemli bir sonuca varmak için gerekirse bazı kurbanlar da verelim. Bunun ziyanı yoktur. Uygarlığın coşkun seli karşısında direnmek yararsızdır. Ve uygarlık gafiller ve itaatsizler hakkında pek amansızdır. Dağları delen, göklerde uçan, görünmeyen zerrelerden, yıldızlara kadar her şeyi gören, aydınlatan, inceleyen uygarlığın kudret ve yüceliği karşısında ortaçağ anlayışıyla esir olmaya ve aşağılanmaya mahkumdurlar. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti halkı yenilikçi ve gelişmiş bir millet olarak sonsuza kadar yaşamaya karar vermiş, esirlik zincirlerini ise tarihte eşsiz kahramanlıklarla parça parça etmiştir. Konuşmanın sonunda inanılmaz bir alkış fırtınası koptu. Herkes ayağa fırladı. Orta yaşlı, çarşaflı, yalnız gözleri ve burnu görünen bir hanım, zarif bir el hareketiyle yüzünü açıverdi. Ona bakarak çevresindeki çarşaflılar da yüzlerini açıverdiler. Dinleyiciler Gazi'ye dikkat ettikleri için bu zarif devrimi fark etmediler. Dipnot: bu anekdotu aileden dinleyen Ali Conker anlatmıştı. Bu konuşmadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Bu toplumsal bir milattı. Dipnot: Gazi'nin konuşması sadeleştirilmiş, biraz da kısaltılmıştır.